9. ayrım.
Vapurların dantelidir martılar. Oysa Oktay Rifat anadan doğma bir güvercin tutkunudur. O, doğanın yüreğini dinleyen bir hekim gibi dolaşır ağaçların, çiçeklerin, kayaların arasında. Doğanın içindeki şiirsel gizi arar. Güneşin altında yaşamın ip uçlarını bulmanın sevinciyle gezinir durur. Bacaları, kapıları, pencereleri, saçak altlarını gözler ve güvercine uçup kurtulmayı yakıştırır. Bir kedinin ağzından kurtulur gibidir fırlarken saçakların altından, kanat çırpar ve uçar. Bizse eski sapanla pusuda, dökülürken üzerimize tüy tüy, uçmanın ve konmanın sevinci, susarız yarı kuş, yarı avcı. Işık tekerlekleri döner, yürür. Geceye otla, ağaçla bahçe, güneş yalar kırmızı diliyle, havada paçalı güvercini. Oktay Rifat güvercini kedinin ağzından kurtarırken, has arkadaşı Melih Cevdet ise bir aslan terbiyecisine özenir gibi kafasını kedilerin ağzına sokar. Kediler özel adlarını nasıl bilirlerse, şairler de böyle gizemli olarak bilirler şiiri. Biz onlara çeşitli adlar takarız. Fakat onların bir de kendi bildikleri, yalnızca kendilerinin bildiği bir adları vardır. Biz şairler de şiirin ne olduğunu başkalarına söylemeyiz. Aramızda kalır. Çok direnirlerse bilmediğimizi itiraf ederiz. Çünkü bilmiyoruz. Oktay Rifat, çağdaş şiirimizin bu üç ustasının el verdiği garip akımıyla ilgili bildiklerini şöyle anlatır bizlere. 10 yıl kadar önce sıcak bir yaz günü orta yaşlı bir köylü yolunu sormak için yanıma yanaştı. Üstünde partal bir palto, paltonun altında bir ceket, ceketin altında yelek, yeleğin altında da yakası iliklenmiş mintanı vardı. Yolunu gösteririm ama önce üstünden şu paltoyu çıkart dedim, çıkarttı. Ceketi de çıkart, onu da çıkarttı, şimdi de yeleği çıkart, çıkarttı. Çöz mintanın yakasını, çözdü. Sıva kollarını, sıvadı. Senin sorduğun yere şuradan gidilir dedim. Yürüyüp gitti. Giderken bir iki kez arkasına dönüp baktı. Kıssadan hisse. Garip hareketi her şeyden önce bir havalandırma hareketidir. Oktay Rifat'ın bu sözleri beni iki yeni şiir tanımına, yani Melih Cevdet'in şairlerin ne olduğunu bilmediklerini söylediği şiirin kıyılarına kadar götürür. Bence şiir, yeryüzündeki tüm kuşları aynı anda havalandırma hareketidir. Ya da kuşun kafesinden soyunmasıdır. Evet, şiir Akgün Akova'ya göre biraz bunlar, biraz da dilinin dönmediği başka şeylerdir. Çocukların soruları da kuşlara benzerler. Onlar aklı havalandırma hareketleridir. Bu sorular kimi zaman öylesine yükseklerden uçar ki, beynimizin dağları, ovaları ve kıvrımları bile çok aşağılarda kalır. Bu tür soruları boşluğa bırakanlardan biri de benim uykulu bulutlu oğlum Fırat'tır. Fırat'ın arkadaşlarından biri de komşumuzun kızı Belgin. Bir gün yanıma geldi Fırat ve sordu. Baba, ben büyüyünce Belgin beni nasıl tanıyacak? O da seninle birlikte büyüyecek oğlum. Büyürken de seni görecek, sen de onu. O yüzden birbirinizi hep tanıyacaksınız. Baba, sen beni nasıl tanıyacaksın? Tanımam mı canım? Tanırım seni. Sen yavaş yavaş büyüyeceğin için seni tanırım. Ama ben çok büyüyeceğim, değil mi baba? Evet oğlum, sen şimdi küçüksün ama çok büyüyeceksin. Ben çok büyümek istemiyorum baba. Niye Fırat? Çok büyürsem kuşlar benim kafamı gagalar. Onun için büyümeyeceğim ben. Güvercinler kimsenin kafasını gagalar mı bilmiyorum ama kutup bölgeleri dışında dünyanın her yerinde bulunurlar. Göçmen güvercinler de vardır. Bilim adamları kuşların göç yollarını nasıl buldukları konusunda araştırmalar yaparken güvercinin beyninde diğer kuşlarda bulunmayan bir bölge bulmuşlardır. Bu manyetik bölge bir iç pusula görevi yaparak güvercinlerin yollarını yeryüzündeki manyetik alanlar yardımıyla bulmasını sağlar. Güvercinlerin yüzlerce türü vardır. Cüce güvercin, gazi güvercini, gök güvercin, paçalı güvercin, taklacı güvercin, trampetçi güvercin bu türlerin yalnızca birkaçıdır. Kumrular ise yerde yaşayan büyük boylu güvercinlerdir. Orhan Veli Kumrulu şiirinde onları da anar. Duyduğum yoktu ne vakittir. Güvercin sesi, kumru sesi pencerede. İçime gene yolculuk mu düştü nedir? Nedir bu yosun kokusu? Martıların gürültüsü havalarda. Nedir? Yolculuk olmalı. Yolculuk. Penceredeki güvercin sesi midir, kumru sesi midir? Orhan Veli'ye göre ikisi de evet. Bana göre ikisi de hayır. Penceredeki ses, Budu Hasan'ın abisinin saldığı güvercinlere tuttuğumuz alkışlara karşılık veren sestir. Ve bu yazıyı yazmama yol açan da o alkış sesidir. Yıllar sonra doğduğum kasabaya çocukluk anılarımı sandık odasından çıkarmak için geri döndüğümde, beni anımsayan ender kişilerden biri tekerlekli sandalyede oturan genç bir adam oldu. Şiir yazdığımı öğrenince bir yerlerde okuyup çok sevdiği ama şairini bilmediği bir şiiri ezbere okudu bana. Dört kişi parkta çektirmişiz. Ben, Oktay, Orhan, bir de Şinasi. Anlaşılan sonbahar. Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli. Yapraksız arkamızdaki ağaçlar. Henüz babası ölmemiş Oktay'ın. Ben bıyıksızım. Orhan Süleyman Efendi'yi tanımamış. Lakin ben hiç böyle mahzun olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Halbuki hayattayız hepimiz. Bu şiiri yazan şairin adı Melih Cevdet Anday. İmdi ormanlarında yaşlı bir ağaç kakan gibi dolaşan adam. Dedim, sevindi. Bir kağıda not aldı. 6 yaşında kuş yumurtalarını toplamak için tırmandığı ağaçtan düşmüş, belden aşağısı tutmaz olmuştu. O kazadan sonra saatler birbirine yapıştı sanki. Tıpkı o şiirdeki gibi yapraksız kaldı ağaçlar, dedi. Sonra siz diye sordu. Budu Hasan'ın abisi okul bahçesinde güvercin uçururken orada mıydınız? Evet diye yanıtladım. Güvercinler bulutlara varırken biz deli gibi alkışlardık onları. Sonra yukarılardan belli belirsiz bir karşılık gelirdi. Çok sevinirdik. Sanırım okul bahçesinin çevresini saran yüksek binaların yarattığı yankıydı bu. Biz çocuk aklımızla o alkış sesinin budunun karşılığı olduğunu sanırdık. Gülümsedi. Ellerini bana doğru uzatarak, "O alkış sesi bu ellerindi." dedi. Şaşırmıştım. Biz de okul bahçesini sarmalayan o yüksek evlerin birinde oturuyorduk. Okulun ilk günü ben pencereyi açar beklerdim. Pencere yüksekte olduğu için sizleri göremez ama kanat sesleriyle alkış seslerini duyunca çok heyecanlanırdım. Salınan güvercinler yükselip penceremin önünden geçerken başlardım ben de alkışlamaya. Ayağa kalkamazdım. Pencerenin önünde dikilip dışarı bakamazdım. Ama o güvercinler gözden yitip gidene kadar onları alkışlardım. Siz de alkışımı duyar ama beni göremezdiniz. Bu konuşmadan birkaç saat sonra sokaklara daldığımda doğduğum evin yerinde bir inşaatın yapılmakta olduğunu gördüm. Donup kaldım. Sanki çocukluğum kuyuya düşen bir kuş gibi karanlıklara yuvarlanmıştı bir anda. Sanki geceleri ateş böceği yakalamak için yarıştığımız o bahçe hiç olmamıştı. Bir sağanak gelmiş, bütün oyuncaklarımı çamurlara karışıp götürmüştü. Sanki toplarımızı kesen Sait Efendi, makinist Bekir, torunu Selma'yı gizli gizli sevdiğim ve doğduğumda beni bacaklarımdan tutup popoma hoş geldin şaplağını indiren Zeynüş teyze, mavi köşe tuhafiyecisinin sahibi Remzi Bey adına şarkılar düştürdüğüm Nazlı Hanım hiç yaşamamıştı. Sokağa dönüp o ahşap kokan, merdivenlerini çıkarken tahta gıcırtıları duyduğumuz, kova ile su ısıtıp küçücük banyosunda üşüyerek yıkandığımız kış günlerinde sıvasız tuğlaların arasından içeri giren soğukla odun sobamız bilek güreşi yaptığı evimizin yıkılmış olduğunu gördüğüm an, tekerlekli sandalyesinde bana ellerini uzatan genç adamın sözleri bildiğim bütün kuşların kanatlarına yazıldı. Çocukken günler günleri kovalıyordu. Büyüyünce günler güvercinleri kovalıyor. Haklıydı. Çünkü o güvercinler bizdik. Pablo ile Albatros. Deniz kıyısında oturmuşuz. Mehtabı ve kadın astronotların hamile kalmasını bekliyoruz. Süreyya Berfe. Siz hiç Albatros gördünüz mü? Ben görmedim. Ama çocukluğumda ensemize tırtıllı makinesini dayayıp saçımızı alnımıza yakın bir ufak perçem bırakacak şekilde imha eden berberin kellemizi yarattığı saç biçimine biz Albatros derdik. Alabusa dinimizin oynadığı bir oyundu bu. Geçici bir havaalanına dönüşen başımıza uçaklar, talih kuşları ve albatroslar değil, sinekler konmaya çalışırdı. Aklımız bir nimbüs bulutu kadar havada olduğu için bunu bir türlü başaramazlardı. Sonraları sevgili büyükleriniz aklımızı ders kitaplarıyla yere indirmeyi denediler. Bu çabanın en azından benim aklımın ıslahı konusunda bir yararı olmadı. Büyüklerimin beni bugün bile bir baltaya sap olamayan bir evlat olarak görmelerine dayanan bu çabanın onlara da yarar getirmediğini söyleyebilirim. Zaten oldum olası bir baltaya sap olamamak deyimine gıcık kapmışımdır. Neden o güzelim ağaçları kesip parçalayacak bir nesnenin tutacağı olayım ki? 6-7 yaşlarındayken ne bir baltaya sap olurum ne de kuşlara bir kafes demiştim bir gün babama. Ne demek istediğimi hala anlamaya çalışıyor. Hay Allah! Gördünüz mü? Tam albatroslardan söz açmışken bir berberin makas çıkırtısına takılıp kendimizi baltalarla baş başa bulduk. Baltaları elimizden bırakıp şiirin boşuna yazılmış olmayacağına inanan bir Latin Amerikalı ile ormanların gölgesinden çıkıp yazımızın üzerine kuşlar konduralım. Şili'nin soğuk denizlerinde her cins ve her türden albatrosa sahibiz. Gezginci ve heybetli, gri ve gururlu, diğer kuşlara benzemeksizin uçarlar. Ülkemizin geniş kanatlı bir albatros uzatılmış biçimine sahip olması da bu yüzdendir belki der Pablo Neruda ve Samuel Taylor Coleridge. Eski bir denizcinin şiiri adlı yapıtından söz eder. Şiirinde öldürdüğü bir albatrosun olanca ağırlığını sonsuza dek boynunda taşımaya mahkum bir denizciyi anlatmaktadır. Neruda'nın yaşam öyküsü ise bize barış denen beyaz bulutu sonsuza dek yüreğinde taşıyan esmer bir şairi anlatır. Neruda'nın barışa ve özgürlüğe olan tutkusunu biliyoruz. Peki ya onun kuşlara ve uçmaya olan tutkusunu? Robert Bey ile yaptığı bir konuşmada şunları söylüyor. Neruda, Güney Amerika'da şiir tümüyle değişik bir uğraştır. Görüyorsun, ülkelerimizde daha adı olmayan ırmaklar, kimsenin bilmediği ağaçlar, kimsenin betimlemediği kuşlar var. Öyleyse bize düşen anlayabileceğimiz ölçüde duyulmamış olanı anlatmaktır. Ve 1966 yılında Kuşlar Sanatı adlı küçük bir kitap yayınlar. Kitapta Güney Amerika'nın gerçek kuşları ile şairin düşsel kuşları birlikte kanat çırparlar. Düş ve gerçeğin şiirselliğini kuşlarla yüceltir Neruda. Ve orada sevgili siyah boyunlu kuğusu için şunları yazar. Yüzen karın üstünde bir uzun kara soru işareti. Ülkesi Şili'yi geniş kanatlı bir albatrosun uzatılmış biçimine benzeten Neruda, bu betimlemeyi yaptığı New York'taki Penn Kulübü'nün 50. kuruluş yılı toplantısında elçilik sıfatıyla bulunduğu bir başka toplantıda söz eder. Masanın bir tarafında Neruda ile birkaç Şilili, karşılarında da mali dünyanın bankaları ve hazinelerin adamları. ülkesinin büyük paralar borçlu olduğu ülkelerin temsilcileri vardır. Sömürenlerle sömürülenlerin karşı karşıya geldiği bu toplantıya kadar insanoğlu aya ulaşmış, penisilin ve televizyon bulunmuştur. Oysa yeryüzünde hala varlıklılarla yoksullar arasında ödünç ekmek kırıntısı veren, uluslarla yoksulluk çeken uluslar arasında acı ve gururdan, adalet ve yaşama hakkından oluşan bir ilişki sürmektedir. Ve yayını Albatros'un yüreğine doğru acımasızca gelen bu avcıların karşısında oturan Neruda'nın önüne bir sürü rakamlarla dolu değerli borç kağıtları uzatılmıştır. Oysa onun için en değerli kağıtlar üzerlerinde şiirler ya da aşk sözcükleri yazılı olanlardır. O toplantıda Neruda, Albatros'u vurmaya can atanların başında Kuzey Amerika delegesinin bulunduğunu görür. İşte onun Coleridge'nin eski bir denizcinin şiirinden söz etmesinin nedeni budur. Bir şairin diliyle, ironiyle söyler sözlerini. Demek istediği şudur. Siz, Şili'nin kamını emerek onu ortadan kaldırmaya hazırlanan kapitalist ülkeler. Bunu yaparsanız eğer, onun yükü bir hayalet, bir yürek hastalığı gibi hep içinizde olacak, peşinizi hiç bırakmayacaktır. Neruda, kimsenin kimseyi sömürmediği, taşla rüzgarın beraber şarkı söylediği, yıldızların gökyüzünü itiş kakışsız paylaştığı bir dünya özlemiyle şiir yazmıştır. Ha bakın, burada yıldızlara ve gökyüzüne değinmişken, uzay adamlarının söylediklerini işitebilmek için yazımızın yörüngesine bir casus uydu yollayalım. Çünkü kuşları kıskanan insanlar kanat eksikliklerini gidermek için uzay araçları yapmışlar. Neruda, Sputnik'ten sonra dünya daha hızlı dönmeye başladı der ve Moskova'da karşılaştığı kozmonot Germantov'a sorar. Söyleyin bana, gökyüzünde dolaşıp aşağıdaki dünyamızı seyrederken Şili'yi de gördünüz mü? Titov bir an düşünür ve yanıt verir. Güney Amerika'da sarımtırak sıra dağlar gördüğümü anımsıyorum. Çok yüksek oldukları belliydi. Belki Şili burasıydı. Neruda heyecanla atılır. Tabii Şili'ydi dostum. Şairin kozmonota ülkesinin uzaydan görüntüsünün Albatros'a benzeyip benzemediğini sorup sormadığını bilmiyoruz. Ama onun uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin'e beslediği derin sevgiyi çok iyi biliyoruz. Şairin 8 Nisan 1968'de Santiago'da Frederick Julio Curie masasını aldığı gün yakın zamanda bir uçak kazasında ölen Gagarin için söylediklerine kulak verelim. Onun adı tüm Şililer için hem efsane hem tanıdıktır. Onun yaptıkları gerçekle düşü, bizim gezegenimizle diğer gezegenleri, insanoğluyla gizemli evreni birleştirmekten ötedir. Bu genç kahramanın başka hünerleri de vardır. Uzayla karşılaşması tüm insanlar arasında uzlaştırıcı bir etken oldu. En uzak köşelere yayılmış halkları birleştirdi. Uçuşunda insanlığın yüreğinin en derinlerini, tüm insanların hareket gereksinimi, tüm ırkların cüretini, tüm insanoğlunun inanılmaz mucizesini temsil etti. Her halk onu kendinden bildi. O tüm insanlığı temsil etti. En ilkel ilerlemelerinden, geçmişinin çapraşıklığından ve gelişmeye doğru yönelmiş acı yüksüğü adımlarından, tüm olabilirliklerin keşfine kadar. Gagarin ışığın oğluydu. O, çağımızın aydınlık saçan baş meleğiydi. O, gelişmekte olan tüm yaşamlara yakındır. Yüreği durdu ama anısı her bahar, her bakışta, yıldızları ilk kez düşünmeye başlayan her çocukta çiçek açacak. Vostok 1'in penceresinden dünyayı ilk kez yusyuvarlak gören Gagarin'in gözleri şimdi nerede acaba? Saklanıp korundu mu, yoksa çürüyüp gitti mi, bütün ölülerin gözleri gibi? Bence o gözlerin dünyayı büyük bir bilye gibi gördüğü an, insanlık tarihinin en değerli şiirlerinden biri yazılmış gibi olmuştur. Gagarin'den sonra uzaya giden birçok insan dünyaya göz attı. Hepsi de dünyayı yukarıdan ilk kez gördüklerinde çarpıldılar. Gagarin'in ülkedaşı olan ve Voskhod 2 ile Soyuz 19'da yolculuk yapan Alexey Leonov, dünya kesinlikle yuvarlaktı. Onu uzaydan görünceye kadar yuvarlak kelimesinin tam olarak ne anlam ifade ettiğini bilmediğimi anladım. Dünya küçüktü. Açık mavi renkte ve acınacak derecede yalnız. Evimiz tıpkı kutsal bir emanet gibi korunmaya muhtaçtı, demişti. Apollo 15 ile uzaya giden, ayda ay otomobili ile gezen, 14 milyar yaşındaki Genesis taşını bulan James Irwin'in söyledikleri de Leonov'un söylediklerinden farksızdı. Dünya bize uzay karanlığında asılı duran bir Noel ağacı süsünü anımsatıyordu. Ondan uzaklaştıkça küçülüyordu. Sonunda bir çakıl taşı gibi kala kaldı. Ama görüp görebileceğiniz en güzel çakıl taşıydı. Bu güzel, sıcak, canlı, capcanlı nesne öylesine hassas, öylesine narin gözüküyordu ki, sanki parmağınızla dokunsanız kırılıp dökülecekti. Bunu görmek bir insanı değiştirmeli. Dönüşünde kendini dine veren, Nuh'un gemisini aramak için de defalarca Ağrı Dağı'na çıkan Irwin'den başka, ruhlar dünyasına dalan ve parapsikolojiye kafayı takan bir astronot da Apollo 14'ün mürettebatından Edgar Mitchell'di. Ay'a teknisyen olarak gittik, insan sevgisiyle dolu olarak döndük diyordu Mitchell. Gerçi insan sevgisiyle dolmak için ille de uzaya gitmek gerekmiyordu ya, o da başka dava. Mitchell, insan varlığının derinliği ve araştırılması enstitüsünü kurdu ve varını yoğunu bu işte yitirdi. Aralık 1990'da Kolombiya uzay aracı ile uzaya selam çakan Sam Durans'ın söyledikleri de diğer astronotlarınkiyle buluşur. Bu, kimsenin sizi hatırlayamayacağı bir şey. Daha önce fotoğrafları görüyor, insanlardan çeşitli hikayeler dinliyorsunuz. Ama kimse görüntünün tam olarak ne olduğunu size anlatamıyor. Hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Dünya yörüngeden bakıldığında müthiş güzel gözüküyor. Daha önce gördüğünüz resimlerden çok daha güzel. Çok duygusal bir an bu. Aynı anda dünyadan kopmak ama dünyayla bu inanılmaz bağlantıyı da hissetmek. Daha önce hissettiklerime hiç benzemeyen bir şey bu. Skylab 4'ün mürettebatından William Pogo'nun yaşadıkları da şöyleydi. Dünyanın çevresindeki karanlık gitgide büyüyordu. Uzaya baktığımda gördüğüm karanlığın altında adeta ezilmiştim. Sırtımın karıncalandığını, boynumdaki tüylerin diken diken olduğunu hissettim. Soyuz 5 ve Soyuz 21 ile dünyanın çevresini dolanmış olan Boris Volynov ise bütün söylenenlerin özetini çıkartmıştı. Bir uzay yolculuğu sırasında her astronotun ruhsal karakteri yeniden şekillenir. Güneşi, yıldızları ve gezegenimizi görmek, daha yaşam dolu ve daha yumuşak olmamıza yol açar. Canlılara karşı yeni bir heyecanla bakmaya başlarsınız ve çevrenizdekilere karşı daha nazik ve sabırlı olmayı öğrenirsiniz. Her neyse, benim başıma gelen buydu. Astronotlar üstümüzü başımızı yıldız tozuna bulamadan sözü küçük bir astronotu anlatan Eduardo Galeano'ya bırakalım. Claudio 3 yaşındayken çok zayıftı. Bu yüzden ölümle pençeleşti. Ama sonunda kurtuldu. Güç soluk alıyor, ateşler içinde yanıyordu. Arada sırada uzunca bir soluk alıyor ve dişlerini sıkarak gülümsüyordu. "İyiyim ben anne," diye kekeliyordu. "Görmüyor musun? İyiyim." Hastaneye yattığında hemen hemen hiç soluk alamıyordu. Onu oksijen odasına aldılar. Burada masmavi ve serin uzayda Ay'a yolculuk yaptı. "Biz astronotlar emzik şeker kullanmayız," diyerek kendisine verilen emziği geri çevirdi. gökyüzünde süvariler dört nala ilerliyorlar diye mırıldanıyordu. Sonra onu ameliyat odasına götürmek üzere sedyeye koydular. Upuzun sedyenin üzerinde küçücüktü. Bir bir herkese elveda deyip teşekkür etti. Asansörün kapısı kapandı. Kendine geldiğinde kurt gibi acıkmıştı. Dişlerimi yemek istiyorum diyordu yarı baygın. Uyanmak istedim ama olmadı. Kendime geldiğimde çarşafın üzerinde bir tavuk çizdim. Ciğerlerin iyi olması için uzun bir süre geçti. Yukarıdaki metinde Claudio alışmadığımız bir yolla aya gidiyordu. Çocukları bilirsiniz, onlar istedikleri yere sözcüklerle hemencecik giderler. Peki ya ay nasıl gider gecenin içinde? Bu sorunun ip ucunu Fırat'ın 38 aylıkken söylediği sözlerde bulabiliriz belki. Polonezkiye'den dönüyoruz. Gece, dolunay var. Fırat arabanın arka koltuğunda annesinin kucağında yatıyor. Bir yandan da parmağını emerek söyleniyor. Baba, bak ay da bizim eve geliyor. Ama ayakları yok onun. Onun için havadan geliyor. Yaklaşık bir ay sonra mutfakta yemek yiyoruz. Pencereden dolunay görünüyor. Bak Fırat diyorum. Bak ay yuvarlacık. Su köpüğü balonu gibi baba diyor. Cuk diye kalıyorum. Hırsızlar onu çalamazlar değil mi baba diye soruyor. Çalamazlar oğlum. O çok yüksekte olduğu için çalamazlar değil mi baba? Evet oğlum. Ay çok yüksekte olduğu için çalamazlar. Yoksa bu kanatsız uçan insanlar, yani astronotlar, ayı çalmak için oraya çıkıyor olmasınlar? Fırat, ertesi sabah kahvaltıda soruyu patlatıyor. Baba, ay amca kimin? İsterseniz benim yanıtımı değil, bir bilimsel derginin yanıtımı öğrenin. Neil Armstrong ve yanındakiler, aya ayak bastıklarından beri herkes ayın Amerika Birleşik Devletleri'nin malı olduğunu sanıyor. Çoğu kişinin ciddi olarak ayın Amerika'nın olduğunu sanmasının nedeni Apollo'nun astronotlarının ayın üstüne diktikleri bayrak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bayrağının aya dikilmesi sadece sembolik açıdan bir önem taşıyor. Uzayı sahiplenme konusu 1968 yılında yapılan uluslararası bir anlaşma ile çözüme bağlandı. Bu anlaşma, ayın ve diğer gök cisimlerinin de içinde bulunduğu uzayın araştırılması ve kullanılması konusunda çeşitli kurallar getiriyordu. Buna göre uzay, hiçbir şekilde, hiçbir ulus tarafından sahiplenemeyecek, ay, tıpkı Dünya Parkı olarak ilan edilen Antarktika gibi uzay da hiç kimseye ait değil. Ya da herkese ait. Kanatsız uçan insanları konuk ettiğimiz bu yazının son sözcüklerinde uzay araçlarıyla yarıştırdığımız edebiyat arabasının frenine basıp hız keselim. Ama uzayda tekerleğimiz patlar matlar da olmadık bir yörüngeye gireriz diye Ülkü Tamer'in Ay Yolunda adlı şiirinin bir bölümünü de yedeğimize almayı unutmayalım. Yarım saat önceyi hatırlıyorum şimdi. Kucağıma bir kedi verip güler yüzü bir resim çektirdiklerini. Rüzgar çok hafif esiyordu. Işıklar kediyi ürkütmüştü. Yüzünü tırmalayıp kaçmak istedi. Generallerden biri biliyor ayda fare olmadığını. Onun için gelmek istemiyor seninle, dedi. Bir kahkaha attı sonra. Herkes güldü. Gazeteciler cümleyi tekrarlattılar. Karım televizyonun başındaydı. Roket ateşlendiği anda. Bahçemizde çakıllar arasından karıncalar yürüyordu. Milyarlarca hayvan yürüyordu toprakta. Karıncalar, kaplanlar, ceylanlar. Bir yerlerde elma topluyordu kadınlar. Çocuklar gizlice sigara içiyor, adamlar sinemalarda yer gösteriyordu. Hatırladığım kadarıyla kalabalık bir yerdi dünya. Pablo ile astronot. Gökbilim, şiirin ağababası değil miydi? İlham Berk. Yemek yerken ya da uyumak istemediğim zamanlarda pencereden dışarıyı seyrediyordum. Sürekli bir değişim vardı orada. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak görüntü sürekli değişiyor. Ben yaşayan resimler diyorum bu manzaraya. Uzay aracındaki bilgisayarlar yeşil renkte ışık yayıyorlar ortama. Uyku zamanı geldiğinde onları kapatıyor, uyku moduna geçiyorduk. Gözlerimiz karanlığa alıştığında milyarlarca yıldız çıkıyordu karşımıza. siyah, gerçekten siyahtı. Yıldızlarsa parlak, yerden göründüğünden daha parlak. Ve her şey üç boyutluydu. Çok sayıda renk bize görkemli gösteriler yapıyordu. Bunları atmosfer nedeniyle dünyadan göremiyoruz.